Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 46.
Hayır teşekkür ederim, çay istemiyorum artık, dedi. Şurada çok ilgimi çeken bazı görüşler duyuyorum. Masanın öteki ucuna gitti. Ev sahibiyle iki toprak sahibi orada oturuyorlardı. Sevijaski biriyle fincanını tutuyor, öbürüyle sakalını tutup burnuna kadar kaldırıyor, sonra bırakıp yine okşuyordu. Kara parlak gözlerini kendisine dikkatle dinliyor görünen kır bıyıklı bir toprak sahibine dikmişti. Toprak sahibi halktan yakınıyordu. Levin, Svijaski'nin sızlanmaları, karşı çıkılamayan birkaç mantıklı sözle kesebileceğinden kuşku duymuyordu. Ama durumu gereği, arkadaşının toprak sahibinin gülünç sözlerini dinlemekle yetindiğini ve bundan da zevk alıyormuş gibi göründüğünü biliyordu. Kır bıyıklı adam, koyu bir kölelik yanlısı, acımasız bir köylü, hırslı bir toprak sahibi olmalıydı. Artık toprak sahiplerinin giymediği, modası geçmiş, eskimiş giysisinden, her zaman buyurmaya alışmış ses tonundan, yalnızca yüzük parmağındaki eski evlilik yüzüğünün süslediği güneşten yanmış, uzun parmaklı, güzel ellerinin kaba hareketlerinden belliydi bu. 27. Eserimden vazgeçerken, çalışmanın ürününü bırakırken hiç üzüntü duymayacağımdan emin olsam, bunu yapmakta hiç kararsızlık göstermezdim. Nikolay Ivanoviç gibi malımı satar, güzel Helen'i dinlemeye giderdim, diyordu yaşlı toprak sahibi. Zeki yüzü ince bir gülümsemeyle ışıdı. Yine de bu konuda bir şey yapmıyorsunuz diye karşı çıktı Nikolay Ivanoviç Svijaski. Demek bunu yapmamak için nedenleriniz var. Nedeni kendi evimde olmam ve çevremdeki her şeyin benim olması. Ayrıca da halkın düzeleceği konusunda kendimi oyalıyorum hep. O sene acıktı tablo. Her yerde sarhoşluk, sefaat. Dayanışma diye bir şey yok. Sonuç olarak da yoksulluk. At yok, inek yok. Korkunç bir açlık var. Bu adamları işe alarak onlara yardım edeceğinizi mi sanıyorsunuz? Hizmetinize girdiler mi her şeyi bozmaktan başka amaçları olmuyor. Sulh yargıcına gidip yakınmanın bir yolunu da buluyorlar. Ama siz de sulh yargıcına gidip yakınıyorsunuz, dedi Svijaski neşeyle. Sulh yargıcına mı? Ben mi? Dünyada gitmem. Öyle dedikodu ederler ki yaptığına pişman olur insan. Şuna bakın. Fabrikamda işçiler aylıkları üzerinden bir avans aldıktan sonra işi bıraktılar. Başvurduğum sulh yargıcının nasıl bir karar verdiğini sanırsınız. İşçileri salıverdi. Kasabanın mahkemesinden ve köy ihtiyar kurulundan başka nereye başvururuz? En azından onlar eskiden olduğu gibi adamı kırbaçlamaktan geri durmuyorlar. Bunu da elimizden alırlarsa her şeyi bir yana bırakıp dünyanın öbür ucuna kaçmak kalıyor bize. O uzun konuşmanın Svijaski'yi kızdırdığı belliydi ama yine de kızmıyor, hatta keyiflenmiş görünüyordu. Ama yine de bizler, Levin ve ben, o, dedi toprak sahibini göstererek, bu duruma düşmedik hiç. Olabilir ama Mihail Petrovic'e sorun bakalım. Onda işler nasıl yürüyormuş? Akılcı bir işletme denebilir mi buna, diye çıkıştı toprak sahibi. Akılcı sözcüğünü kullandığı için böbürleniyordu. Tanrı'ya şükür ki benim işletmem öyle parlak değildir, diye araya girdi Mihail Petrovic. Vergiler için sonbahara parayı hazırlamaktan başka tasam yok benim. O zaman köylüler gelip beni bulur. Babacığım derler, bizi kurtar. Bu köylüler komşularım olur. Onlara acırım. Verginin üçte birini avans olarak verince onlara yalnız... Çocuklarım, size yardım ettiğimi aklınızdan çıkarmayın ve siz de bana böyle davranın. Yulaf ekimi ya da orak zamanında söze gerek duyarım. İşler yoluna girer. Bütün işçilere kulübe derim. Bunların arasında serseriler çıkmaz demiyorum. Levin bu ataerkil alışkanlıkları epeydir biliyordu. Svijaski ile bakıştılar. Mihail Petrovic'in sözünü keserek yeniden kır bıyıklı toprak sahibine döndü. Sonuç olarak görüşünüz nedir? Şu anda bir çiftliği en iyi biçimde nasıl yürütmeli? Yarıcılık ve kiracılık sorunu çözmedikçe en iyisi Mihail Petrovic gibi yapmaktır. Bir çaredir bu ama kaçınılmaz olarak ülkeyi yoksullaştırır. Benim çiftliğimde kölelik zamanında ve iyi işletme koşullarında toprak 1'e 9 getirirdi bana. Ama bugün köylülere yarı verdiğimden ancak 1'e 3 getirir. Köleleri özgürlüğe kavuşturmamız yüzünden Rusya mahvoldu. Svijaski biraz alaycı bir bakışla Levin'e baktı. Oysa Levin toprak sahibinin sözlerini gülünç bulmuyordu. Aslında bu sözleri Svijaski'nin nasıl biri olduğunu anladığından daha iyi anlıyordu. Kölelere tanınan özgürlüğün Rusya'yı yıktığını öne süren toprak sahibinin daha sonraki sözleri yeni bir düşünce olmasına karşılık mantıklı ve doğru oluşu yüzünden Levin'in ilgisini çekti. Bu adamın kişisel düşüncelerini açıkladığı besbelliydi. Bu olay Levin'in dikkatini çekecek kadar az rastlanan bir olaydı. Bu düşünce, işsiz bir kafanın hastalıklı, sağduyudan yoksun bir ürün değil, deneyim ürünüydü kuşkusuz. Köyün sessizliği içinde olgunlaştığı, uzun uzun üzerinde düşünüldüğü anlaşılıyordu. Gelişim güç kullanmaktan soyutlanamaz, inanın buna, diye sürdürdü toprak sahibi. Sonra eğitimden hiç de yoksun olmadığını göstermek amacıyla konuşmasını sürdürdü. Petro'nun, Katerina'nın, Aleksandra'nın reformlarını ele alın. Avrupa tarihini okuyun. Tarımsal gelişmenin her aşamasında güç kullanılmanın payı vardır. Rusya'ya patates tarımı ya da pulluk kullanma alışkanlığını sokmak için güce başvurmak gerekmemiş miydi? Kuşkusuz pulluğun kullanılması tımar dönemine kadar uzanır. Bunun da bir güç kullanma gerektirdiği bir gerçek. Kölelik döneminde işletmemizi düzeltme, gübreleme, kurutma, dövme gibi her türlü gelişmiş yöntemleri kullanma olanağını bulmamız, bu dönemde beğenmediğimiz bir yönetime sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Önce köylülerin direnciyle karşılaştık ama çok geçmeden onlar da bize öykündüler sonunda. Şu andaysa özgürleştirmenin ardından gücümüzü yitirdik. Öyle ki en gelişmiş düzeye ulaşan işletme yöntemlerimiz bozuldu, sonunda çok ilkel bir duruma geldi. Benim kişisel kanım böyle. Yine de işletmeniz akılcıysa işçi tutarak onu geliştirebilirsiniz, dedi Svijaski. İktidar olmayınca onu neyle yönetebilirim? İzin verin de sorayım bunu. Tarımın temel unsuru işçidir, diye düşündü Lemin. İşçilerinizle, diye karşılık verdi Svijaski. İşçiler doğru dürüst çalışmak istemiyorlar. Gelişmiş araçları kullanmak istemiyorlar. Hayvan gibi içip sızmaktan ve işi berbat etmekten başka bir şey bildikleri yok. Kimi zaman atları zamanında sulamayı savsaklıyorlar. Ya da yeni koşumları koparıyorlar. Kimi zaman iyi tekerleği kötüsüyle değiştiriyorlar. Aradaki farkla içki içiyorlar. Dövme makinelerini mahvediyorlar. Kafaca kendilerinden üstün olanı hizmet etmekten hoşlanmazlar onlar. İşte bu yüzden tarım işletmelerinin düzeyi alçalıyor hep. Topraklar yan adasa bırakılmış ya da köylülere dağıtılmış durumda. Milyonlarca kilo ürün alınan yerden artık yalnızca yüz binlerce kilo ürün alınıyor. Toplumun zenginliği azalıyor. Aynı şey yine yapılabilir ama daha ustaca. Eğer ki... Bunun üzerine kendi düşüncesine göre az önce saydığı sakıncaları ortadan kaldırabilecek köylülerin özgürlüğü konusundaki yeni bir tasarısını geliştirmeye başladı. Levin dalgın dalgın dinliyordu. Toprak sahibi sözünü bitirince Konstantin Dimitriç onun ilk düşüncesine dönerek gerçek düşüncelerini söyletmek amacıyla doğrudan doğruya Svijaski'ye döndü. İşletme düzeyinin iyice düştüğü şu anda işçilerle aramızdaki ilişkiler yüzünden işletmemizi akılcı biçimde yönetemediğimiz tümüyle gerçektir. Svijaski bu kez ciddi ciddi karşı çıktı. Ben böyle düşünmüyorum, dedi. Tam tersine tüm kötülüğün topraklarımızı kötü yöneten bizlerden kaynaklandığını öne sürüyorum. İşletmenin kölelik zamanında daha iyi olduğunu söylemeye gelince ben bu kanıya katılamam. Tam tersine o zamanlar daha kötü olduğunu söyleyebilecek bir tek toprak sahibi var mıydı sanki? Toprak sahibi alaylı alaylı, İtalyan biçimi defter tutmadan söz etmek istiyorsunuz sanırım, dedi. Her şeyiniz kırılıp dökülmüşse ve artık kâr edemiyorsanız defter tutmayı bilseniz ne yarar? Ama her şeyin kırılıp döküldüğü düşüncesi de nereden çıkıyor? Size söyleyeyim. Rus yapımı kötü bir değirmen kullanırsanız kırılır elbette. Tersine buharlı makine kullanın. O zaman dayanacaktır. Adını anımsayamadığım sizin şu küçük atınız, hani yürütmek için kuyruğunu çekmeniz gereken o at, çabuk yorulur. Oysa Fransız kadansı ya da sağlam bir koşum atı en ağır yorgunluğa bile dayanır. Her şey de böyledir bu. Ne pahasına olursa olsun işletme araçlarını geliştirmek gerekir. En azından benim için olanaksızdır bu, Nikolay Ivanoviç. Bu yöntemleri kullanma olanağınız var sizin. Ama benim bazı sorumluluklarım var. Büyük oğlumu üniversitede, küçüğünü lisede okutmak zorundayım. Bir de kadınlar almaya kalkışırsam para yetiştiremem. Bankalara başvurun. Çok sağ olun. Sonunda son tarlama kadar her şeyim haraç mezat satılsın diye mi? Tarım işletmelerinin geliştirilmesi gerektiği görüşünde değilim, diye araya girdi Levin. Tarımla uğraşıyorum. Olanakların bazı gelişimlere uygun. Ama yine de hiçbir şey yapamadım. Bankaların kime yararı olduğunu bilmiyorum. Ama öte yandan kendi hesabıma işletmeme boşuna para bağladım. Her zaman zarar ettim. Hayvancılıkta da makinelerde de öyle oldu. İşte bu çok doğru, diye onayladı bıyıklı toprak sahibi. Sonra neşeyle gülümsedi. Yalnız ben değilim, diye sürdürdü Levin. Akılcı yola tarım yapmaya çalışan tüm toprak sahiplerine sorun. Birkaçının dışında zararlı olduklarını söyleyeceklerdir size. Peki siz kâr ettiniz mi, diye sordu birden Svijaski'ye dönerek. Ne düşündüğünü anlamak için yüzüne her bakıldığında korku dolu bir anlam görülüyordu yüzünde. Aslında Levin'in bu saldırısı dürüstlükten uzaktı. Çay içerlerken ev sahibi ona Moskova'dan hesaplarını yaptırmak için 500 ruble vererek bir Alman hesap uzmanı getirdiğini ama adamın hesapta 3000 ruble zarar gösterdiğini söylemişti. Svijaski rakamı tam olarak anımsayamıyor ama Alman'ın çeyrek kapıya varıncaya kadar inceleme yaptığını söylüyordu. Levin'in Svijaski'ye kârı ile ilgili olarak sorduğu soru üzerine toprak sahibi gülümsediği komşusu ilçe başkanı ne kadar kâr gösterdiğini biliyor gibiydi. Kuşkusuz çok kâr ettiğimi söyleyemem, diye yanıt verdi Svijaski. Ama bu neyi kanıtlar ki? Kötü bir mal sahibi olduğumu ya da gelirimi arttırmak için ana paramı harcadığımı gösterir. Ah gelir diye bağırdı Levin korkuyla. İş gücüyle toprağın daha verimli duruma geldiği Avrupa'daki gelire gelir derim ben. Oysa bizde tam tersi oluyor. İş gücü toprağı tüketip zarar veriyor. Sonuçta gelir olmuyor. Gelirin olmadığını nasıl söyleyebilirsiniz? Yasa bunu kanıtlıyor. O halde biz yasanın dışındayız. Gelir sözcüğünün anlamı yok bizde. Tam tersine her şeyi bozmak için bir bahanedir. Hayır, lütfen açıklayın bana nasıl oluyor da gelir varsayımı? Sevici askıya onun sözünü kesti. Yoğurt ister misiniz? Sonra karısına döndü. Maşa, bize yoğurt ya da ahududu yolla. Bu yaz ahududları her zamankinden daha uzun süre ürün veriyor. Svijaski konuşmanın bittiğine inanarak büyük bir keyifle kalktı ve uzaklaştı. Levin'e göre daha yeni başlıyordu konuşma. Svijaski gidince toprak sahibiyle tartışmayı sürdürdü. Ona bütün zorluğunu işçinin yeteneklerini tanımazlıktan gelmek ve kişiliğini bilmemekte inat etmekten kaynaklandığını kanıtlamaya çalıştı. Ama toprak sahibi tek başına düşünmeye alışmış herkes gibi başka birinin düşüncesini çok zor anlıyor ve kendi düşüncelerine de inatla direniyordu. Köylünün pislik içinde yaşayan bir hayvan olduğu düşüncesinden caymıyordu. Köylüyü bu durumdan kurtarmak için tek çare sopaydı. Oysa bu çare elden gitmişti. Zamansız bir liberalizm, varlığını 1000 yıl sürdüren sopanın yerine almış, yerine bazı avukatları ve hapishaneleri koymuş, bu pis ve kötü kokan köylüleri güzel çorbalarla beslememiz gerektiği görüşünü savunmaya ve onlara bilmem kaç metreküp hava garantisi vermeye başlamıştık. Levin tartışma konusuna dönmeye çalışarak, neden bir modus vivendi bulabileceğini ve işçi gücünün daha verimli olabileceğini düşünmüyorsunuz? Modus vivendi, geçici anlaşma, çevirinin notu. Rus halkıyla olanaksızdır bu. Gereken yetki yok bizde, diye karşılık verdi toprak sahibi. Ama ya yeni koşullar ortaya çıkarsa, diye karşı çıktı Svijaski. Son sözlerinden yararlanıp yoğurdunu yemiş, bir sigara yakmıştı ve tartışmaya yeniden katılıyordu. İşçi emeğiyle kurulabilecek tüm ilişkiler açıkça belirlenmiş ve incelenmiştir. Barbarlığın son kalıntıları yok ediliyor. İlkel yaşam kendiliğinden dağılıyor. Kölelik ortadan kalkıyor. Bugün yalnız özgür emek kalıyor. Bu emeğin biçimleri de kesin olarak belirlenmiş ve hazırlanmış. Bize bunu kabul etmek kalıyor. Irgat, gündelikçi ve çiftçi. Bu çemberin dışına çıkılamaz. Ama Avrupa bu biçimlerden hoşnut değil. Olsun ama yenilerini arıyor. Bulacağından da eminim. Benim inancım da bu, dedi Levin. Ama bunu biz neden aramıyoruz? Demir yolu yapmak için yeni bir yöntem aramaya benzer bu iş. Yöntemler çoktan bulunmuş bile. Ama ya bize uymuyorsa, ya kötüyse, diye karşı çıktı Levin. Sonra yine Svijaski'nin gözlerinde beliren korkuyu fark etti. Böyledir bu. Yakında zafer şarkıları söyleyeceğiz. Avrupa'nın aradığı şeyi bulduğumuzu öne süreceğiz. Bütün bunları biliyorum. Peki söyleyin bakalım. İşçi sorunu konusunda Avrupa'da yapılan tüm incelemelerden haberiniz var mı? Şöyle böyle. Bu sorun şu anda Avrupa'nın en yetenekli kafalarını kurcalıyor. Schulz, Delitz okulu. Ve geniş bir kaynakça çıkardı ortaya. Lassalle'in en liberal eğilimlerini, Münhausen'in komünlerini ona borçluyuz. Ama tüm bunları bilirsiniz elbette. Çok az bilgim var bu konuda. Sözün gelişi böyle diyorsunuz. Aslında bu konuda benim kadar bilgilisiniz. Toplum bilim profesörü değilim elbet. Ama bunlar beni ilgilendiriyor. Siz de ilgi duyarsanız bu çalışmaları incelemenizi öneririm. Ne sonuç verdi bu çalışmalar? Özür dilerim. Toprak sahipleri kalkıyorlardı. Svijaski, Levin'in aklından geçenleri anlamak amacıyla yaptığı yeni bir girişimi önlemek fırsatını aceleyle yakalayarak konuklarını geçirmeye gitti. 28. O akşam Levin'de hanımlar da çok sıkılmışlardı. Şimdi işletme konusunda duyduğu öfkenin kendisinin kişisel bir tasası olmayıp tüm Rusya ile ilgili genel bir tasa olduğuna inanmıştı. Tarım işçilerini gelirken evlerinde kaldığı köylüler kadar çalıştırmak bir düş değil, tersine ne pahasına olursa olsun çözülmesi gereken bir sorundu. Bunun aşılamayacak zorluklar çıkaracağını sanmıyordu. Hanımlardan izin alan Levin, ev sahipleriyle birlikte komşu ormandaki çok ilginç bir toprak çöküntüsünü atlarla görmeye gitmek için ertesi günde kalmaya söz verdi. Sonra yatmadan önce ev sahibinin önerisi üzerine işçi sorunlarıyla ilgili bir kitabı almak için ev sahibinin çalışma odasına gitti. Duvarları kitaplıklarla kaplı olan Svijaski'nin geniş çalışma odasında ağır bir çalışma masası vardı. Daha ötede üzerindeki lambanın çevresine yıldız biçiminde yerleştirilmiş, çeşitli dillerden birkaç dergi ve gazetenin bulunduğu yuvarlak bir masa vardı. Çalışma masasının yanında rafları yaldızlı levhalarla belirlenmiş bir dosya dolabı bulunuyordu. Svijaski söz verdiği kitapları Levin'e verdi, sonra bir döner koltuğa otururken... ''Nereye bakıyorsunuz?'' diye sordu dostuna. Levin yuvarlak masanın önünde durmuş, dergilere göz atıyordu. Svijaski, Levin'in elinde tuttuğu bir makaleyi göstererek konuşmasını sürdürdü. Ah bakın, orada pek ilginç bir makale var. Bu makale Polonya'nın parçalanmasının Frederick'le bir ilgisi olmadığını kanıtlamaya çalışıyor diye ekledi neşeli bir heyecanla.
Ayrım sonu.